Ayrım 4.
Televizyondaki filmlerini o kadar seviyorlar da aslında korkuyorlar mı yoksa? Fırsattan yararlanan farecik aralık duran kapıdan dışarı fırlamıştı bile. Kadın koltuğun üstünden yere atlarken, kedi fareleri evden kaçırsın diye alınır, bizimki içeri getiriyor diye seslendi. Gecenin canı sıkıldı. Bir armağandı aslında, anlayamadı. Yine yanlış bir şey yaptım. Hanımın arkadaşı güldü. Bu aykırı bir kedi işte. Biraz sahibine mi benzemiş nedir? Korkusuz, özgür, aykırı ve güzel. Sesi her zamanki gibi yumuşak ve sevecendi. Bana benziyor mu bilmem ama aykırı ve cesur olduğu doğru. Biliyor musun, şu cadaloz komşunun köpeğine aşık. Camdan yolunu gözleye gözleye bir hal oluyor. İlk sokağa çıktığı gün gidip yakalamasaydım köpeğe sürünüp yaltaklanmak üzereydi. Kutluya aşık mıyım? Daha neler? İçine bir kurt düştü sonra. Sakın doğru olmasın hanımımın düşündüğü. Ne de olsa bu işleri benden iyi bilir. Ama yok canım. Peki niye olmasın? Sahibi kıpırdanmaya başlayınca Arthur yataktan aşağı atladı. Yalnızca karşı damlara bakan pencereler değil, hava boşluğu ile aydınlandığına göre vakit oldukça geç olmalı. Mutfak niyetinde kullanılan perdeyle bölünmüş büsbütün karanlık köşeye doğru yürüdü. Yemek tası boştu. Sahibi eskiden hiç ihmal etmezdi onu. Parası olmadığı zamanlarda bile kendi aç kalsa ne yapar yapar Arthur'u doyururdu. Bir süredir garipleşti. Sabahtan akşama kadar evde, hatta yatakta kalıp kötü kötü düşündüğü günleri olurdu hep. Ama son zamanlarda bir başka, işte bulduğu halde mutlu değil. Tatil günlerini bile ya böyle yatakta ya yapayalnız evde geçiriyor. O genç kadın da gelmiyor artık. Arthur kadının gelmediğine içten içe sevindi. Kadın geldiği zaman sahibi yatağı Arthur'u değil o kadını alıyor. Arthur yumuşacık, sıcacık, insan kokulu huzur ve güvenlik saçan yatak yerine odanın tahta zemini üzerinde yatmak zorunda kalıyordu. Yemekten umudunu kesip yeniden yatağa sahibinin tam göğsüne atladı. Artık koca kedi oldum. Kendim bile fark ediyorum bunu. Eskiden bu yüksek yatağı bir kere de atlayamazdım. Anımsadığı ilk şeylerden biri, ilk anısı yataktan aşağı düşmesiydi. Kediler dört ayakları üzerine düşerler denir ama o çok yüksekten düşüldüğü zaman doğrudur. Böyle alçak yerlerden düşüldü mü denge bulmak güçleşir. Kedi kafasını gözünü yaralayabilir pekala. Eve ilk getirildiği gündü. Sahibi ve o sırada evde olan iki arkadaşı yataktan düşmesine ve yatağın hemen önündeki tek basamağa ya da eşiğe takılıp bir takla daha atmasına çok gülmüşlerdi. Oysa Arthur'un canı acımıştı. O zaman daha Arthur değildi adım. Hatta iki gün tek odaya çağırdı beni. Yabancı bir at, hiç ısınamadım. Tek o çağrısına hiç seyirtmedim. Sonra kendi de vazgeçti bu attan. Ölen bir daha dirilmez, giden dönmez, dönse de bir boka yaramaz dedi kendi kendine. Bana da yeni bir at buldu. Arthur'a da hoşuma gitti. Tarih ve asalet yüklü, gelenekli bir at. Yorganın üzerinden sahibinin göğsünü dört patisiyle yoğurmaya başladı. Bir şey istediği ya da keyifli olduğu zamanlar neden böyle yaptığını kendisi de bilmiyordu. Kafasının içinde bir türlü yakalayamadığı bulanık bir hatırlama, bir görüntüden çok bir duygu ve koku titreşiyordu. Belki annesinden meme emerken ön patileriyle onun göğsüne bastırmanın sonsuz mutluluğu, o mutluluğun kokusu. Adam yorganın altından kolunu çıkarıp Arthur'u ensesinden tuttu, yorganın içine henüz uyku kokan sıcak yatağa çekti. Arthur açlığını unutup adamın sıcak göğsüne gömüldü, ronronlamaya başladı. Dışarıdan, uzaklardan tren düdükleri ve can kurtaran sirenleri duyuldu. Her şey her zaman olduğu gibi. Her şey yerli yerinde, her şey kendi düzeninde. Kedi kokusunun uzaklaşmasına fırsat bilen fareler deliklerinden çıkıp mutfak köşesine dolaşmaya başladılar bile. Genç ve sağlıklı Arthur, farelerin belli belirsiz varlıklarını hissettiği halde rahatını bozmadı. Onlar da günlük düzenin bir parçası. Üstelik bu evde bulunmamın iki nedeninden biri. Birinci neden, sahibinin bazen umutsuzluğa dönüşen yalnızlığını, kederini paylaşmaktı. Arthur biliyordu. Bu eski evin farelerle dolu olması ele güne karşı bir bahaneydi belki de. Sahibinin göğüs kıllarını ufak ufak dişleyip yalamaya koyuldu. Bu artık kalk uyarısıydı. Haklısın, seni doyurmayı unuttum. Dün aklım hiç başımda değildi Teko. Teko mu dedi yine? Bu Teko'da çok oluyor artık. Arthur bir türlü unutulmayan bu kediyi, bu Allah'ın belası dekoyu fena halde kıskandığını fark etti. Adamın göğsüne bir tırmık savurdu. Tırnak üzerine küçücük kan damlacıkları belirdi. Eyvah, biraz ileri gittim galiba. Küçük bir dayak yiyebileceği korkusuyla şimşek gibi fırladı yataktan. Hava boşluğunun pervazına sıçradı, aralık pencereden dışarı kalın bir boru gibi yükselen ve başını çok yukarı kaldırdığında mavi göğü ve beyaz bulutları seyredebildiği hava boşluğuna çıktı. Burası onun tek açık havası, tek özgürlüğüydü. Yukarıdan bulutlar geçer, havanın güzel olduğu geceler, yıldızlar görülürdü. Güneşin parladığı seyrek günlerde tam öğle vakti gün ışıkları gelir, onu burada bulur sırtını ısıtırdı. Topu topu bir metrekarecik bir yer, belki daha da küçük ama barındırdığı bin bir koku, bin bir titreşim ve ses de Arthur için koca bir dünya. Sahibi eskiden çöp yuvası olan bu hava aralığını temizlemiş, güzelleştirmişti. Yukarı kadar değil ama kendi görüş alanına giren bölümü bembeyaz badana etmiş, buraya yeşil çayırlar, masmavi bir gökyüzü çizmiş ve boşluğa açılan pencerenin tam karşısına gelen duvara çiçek saksıları asmıştı. Fazla güneş istemeyen, gölgeyi, rutubeti seven cinsten koyu yeşil, sarmaşık türü bitkiler. Arthur insanlardan sıkıldığı, yalnız kalmak istediği ya da saklanmak zorunda kaldığı zamanlar buraya sığınırdı. Pencereden içeri baktı, sahibinin onu yakalamaya niyeti yoktu. Hızlı hızlı giyinmeye çalışıyor, bir yandan da ceplerinde para dediği şeylerden arıyordu. Bana yiyecek almaya gidiyor herhalde. Keşke kutu maması yerine taze ciğer alsa. Parası az olduğu zamanlar böyle yapardı. Arthur içinden inşallah parası bitmiştir diye geçirdi. Bir süre sonra sokak kapısına sahibinin ayak seslerini ve kilidin içine dönen anahtarın sesini duyduğunda odaya girip adamın bacaklarına sürünmeye başladı. Burnuna dolan taze ciğer kokusu bütün başka kokuları bastırdı önce. Karnının ne kadar çok acıktığını fark etti. Sonra sahibinin masanın üzerine bıraktığı kağıt, gazete, mektup tomarından yükselen başka bir kokuyu duyumsadı. Evet, yanılmıyordu. Nina'nın sahiplerinden mektup gelmişti. Her zamanki gibi Nina da kendi mektubunu bırakmıştı zarfın içine. Arthur yerinde sevinçle sıçradı. Çok sevindiği zamanlar yaptığı gibi kuyruğunu yakalamak istercesine kendi ekseninde birkaç kez döndü. İki güzel haber, iki güzel koku birden. Ciğer ve Nina'nın mektubu. Mektubu okumayı bilerek geciktirdi. Çok sevdiği, çok istediği, ona keyif verecek şeyleri sana bırakırdı hep. Beklemenin güzel heyecanını tatmak ve o şeyin keyfini rahat rahat çıkarmak için. Sahibinin al bakalım koca serseri türünden iltifatlar ve sevgi sözcükleri arasında parça parça doğrayıp önüne attığı ciğerleri havada kapma oyunu oynayarak silip süpürdükten sonra özenle yalanıp temizlendi. Sahibi mide ilacıyla karıştırdığı sütünü içerken ve gazetelerini okurken o da Nina'nın mektubuna daldı. Sevgili Arthur, sana yazmakta geciktim. Bugünlerde sizin oralardan kimse gelip gitmedi. Senin sahibinin mektup yazmak diye bir huyu pek yok. Daha çok telefonla konuşuyorlar. Sonunda benimkiler bu mektubu yazdılar da ben de içine kendi mektubumu koyabildim. Bizimkiler sahibini bizim burada yapılacak bir toplantıya çağırıyorlar. Siyasi bir toplantıymış. Bunun ne demek olduğunu tam bilmiyorum. Ama son zamanlarda hepsini kederlendiren, şaşırtan, garipleştiren, birbirlerine kızmalarına hatta kavga etmelerine yol açan bir şey bu siyaset. Aralarında konuşurken senin sahibin için geleceğini pek sanmam. Bütün bu işleri o kadar öfkeli ki tümüyle dışarıda kalmayı yeğliyor dedi benim bey. Hanım ise daha umutluydu. Oralarda yapayalnız bunalmıştır. Belki bizi görmek için gelir. Keşke gelse, kerataya kızıyorum ama çok da özledim. 20 yıl var ardımızda. 20 yılın anıları, ortak umutlarımız, ortak kaygılarımız, sevinçlerimiz var dedi. Sonra alabildiğine mahzun bir sesle ekledi. Ve ortak yıkıntılarımız, yenilgilerimiz. Her neyse, ben yine de belki sahibin çağrıyı kabul eder, gelirken seni de birlikte getirir de görüşebiliriz diye umutlanıyorum. Ama böyle bir karşılaşmadan korkuyorum da. Son mektubuna ilişkin duygu ve düşüncelerimi nasıl dile, yani kokuya getirebileceğimi uzun uzun düşündüm. Seni kırmak, üzmek hiç istemiyorum. Ama aramızda çok derin, çok büyük bir dostluktan başka bir şey olmayacağını neden kabullenmek istemiyorsun? Sorun yalnızca uzaklık ve birlikte olamamak değil. Sorun aramızdaki çok büyük yaş farkı hiç değil. Böyle şeyleri yalnızca insanlar dert ederler. Ama ikimizin de bildiği, ama dile getirmekten ikimizin de çekindiği bir gerçek var. İkimiz de ameliyatlıyız Arthur. Çok gençken, hatta neredeyse yavruyken ameliyat edildiğin için senin belki de tam kavrayamadığın gerçeği ben büyük acılar pahasına yaşayarak, etimde kürkümde duyarak öğrendim. Aramızdaki cinsellik, yani bir canlının, bir kedinin yaşayabileceği en doğal, en güzel, en müthiş olay mümkün değil. İnan bana, mektuplarla süren güzel dostluğumuzun olağanüstü havası, heyecanı, mutluluğu, tatminsiz cinsel zorlamalara yenik düşmemeli. İşte bütün bunlardan korktuğum için, seni pek çok sevdiğim ve görmek istediğim halde, bir daha karşılaşmaktan, postlarımızın, bıyık uçlarımızın, burunlarımızın, patilerimizin birbirine değmesinden ürküyorum. Bu aramızdaki çok önem verdiğim dostluğu zedeleyecek diye korkuyorum. Bir daha mektuplaşmayalım ya da beni unut falan demiyorum sana. Hayır, böyle bir şey hiç istemiyorum. Seni çok seviyorum. Mektupların, varlığın, kokun içimi sevinçle dolduruyor. Seni kaybetmek hiç mi hiç istemiyorum. Ama ne olur gerçeklerle yüz yüze gel artık. Gerçeği insanların, hani o pek sevdiğimiz sahiplerimizin bize reva gördükleri kaderimizi kabullen. Evet, sana boyun eğiş öğütlüyorum.
Bunun senin yaşındaki genç, sapasağlam, kabına sığmayan, güçlü, yakışıklı bir erkek dediği için ne kadar güç olduğunu biliyorum. Ama biraz düşünürsen ya da daha ileride hayatı biraz daha tanıdıktan sonra bana hak vereceksin. Ne olur kızma, üzülme. Anlayışla karşıla dediklerimi. Anlayış? Niye anlamamı istiyor benden? Onu sevmemem gerektiğini mi? 1,5 yaşındayım ve Nina'dan başka kedi tanımadım bugüne kadar diye düşündü Arthur. Onu da sevmeyecek olursam büsbütün sevgisiz kalırım. Yalnızca insanlarla yetinemez kediler. Sokağa kaçsam, yeni kediler tanısam, bu sokaklarda, bu yörede kedi yok ki. Nina ile 1 yıl önce nasıl tanıştıklarını hatırladı. O zamanlar küçücüktü. Sahibi onu küçük bir kedi sepetine koymuş, yüzlerce kilometre öteye Nina'lara götürmüştü. Tren hoşuna gitmişti. Kompartımandakilerin ilgisi, sevgisi de cabası. Bu Avrupalılar kedilere, köpeklere insandan fazla ilgi gösteriyorlar nedense. Kompartımandaki bir kedi ya da köpek bir çocuktan, hele de kara kafalı yabancı bir çocuktan çok daha ilgi ve sevgiye değer görünüyor onlara. Bu yüzden dilenciler de buralarda çocuklarla değil, kedi ve köpeklerle dileniyorlar. Nina'ların evine girerken sahibi, sizi Arthur'la tanıştırayım demişti. Nina'nın gözü bir baba kedi görsün. Birkaç ay sonra tamam. Hatırı sorulmadık tek dişi kedi bırakmayacak benim oğlum. Arthur, hiç tanımadığı bunca koku arasından bir kokunun bütün öbür kokuları aşarak beynine kadar yükseldiğini, başının döndüğünü, gözlerinin karardığını, bacaklarının bağının çözüldüğünü hissetmiş, heyecan ve şaşkınlıktan hemen oracığa, sokak kapısının köşesine işemişti. O günü hatırlayınca utandı. Nina ile ilk karşılaşmaları böyle olmuştu. Daha o gün henüz buluğa ermiş toy bir delikanlının açlığı ve tutkusuyla vurulmuştu Nina'ya. Sahiplerinin alaycı ama sevecen bakışları altında her biri odanın bir köşesine çekilmiş, saatler boyu birbirlerini gözlemişlerdi. Sizin kart kızı beğenmedi benim oğlum demişti sahibi. Bizim kızımız sübiyancı değil. Senin oğlun önce kıçını tutmayı öğrensin de sonra gelsin diye yanıt vermişti Nina'nın beyi. İki erkek, insanların erkek erkeği dedikleri yakası açılmadık bir muhabbete başlamışlardı. Arthur yine utanmıştı. Arthur'a kalsa, hele işemiş olmaktan duyduğu utanç da Nina'ya yaklaşmayı hiç cesaret edemezdi. Nina, olgunluğun ve görmüş geçirmişliğin rahatlığıyla yanına yaklaşmış, bir süre koklaşmışlardı. Birlikte Nina'ların evinde geçirdikleri o bir hafta, Arthur'un 1,5 yıllık hayatın en güzel anısıydı gerçekten. Sahipleri bitmez tükenmez konuşmalarına daldıkları zaman Nina ile birlikte bir köşeye çekiliyor, uzun uzun koklaşıyor, konuşuyor, birbirlerine alışıyor, bağlanıyorlardı. İçinde o güne kadar hiç tanımadığı, ne olduğunu da henüz anlayamadığı duygular kıpırdanıyordu. Onları aynı kaptan yemek yerken gören sahipleri çocuklar gibi seviniyor, ne güzel anlaşıyorlar diyorlardı. Uyurken de koyun koyuna Nina'nın minlerini paylaşıyorlar. Nina arada bir yavrusunu yalayan bir anne kedi gibi yalıyordu onu. Arthur'un Nina'ya karşı duyguları ise itiraf etmese bile daha o zamandan ana sevgisi değil, arzu ve tutkuydu. Ama bunu çok sonra, birkaç kedi yılı sonra bilince çıkarmış, Nina'ya aşık olduğunu çok daha sonra anlamıştı. Ne garip ve ne acı bir rastlantı. Ameliyat edilmeden hemen önce. "Ameliyattan başka çare yok," demişti bir gün sahibi. "Bu hayvan artık gelişti. Baksana, evin her köşesine siyiyor. Kedi sizliği kokuyor her yer." Onu sevip okşayarak kedi sepetine koymuş, bir arkadaşına uğrayıp borç para almış, birlikte
Burnuna hiç de hoş gelmeyen ilaç kokularıyla dolu bembeyaz bir eve girmişler. İtici kokulu, sinir suratlı bir kadın, sahibiyle anlamadığı bir dille bir şeyler konuşmuş, onu usta bir harekette kıpırdayamayacağı biçimde tutmuş ve bacağına bir iğne saplamıştı. Arthur sonrasını hatırlamıyordu. Başı dönerek, midesi bulanarak uyandığında, evde odanın en sevdiği köşesine özenle yerleştirilmiş minderin üzerindeydi. Ayağa kalkmak istemiş ama bacakları tutmamış, oracağı çökmüştü. Sahibinin onu sevgiyle okşadığını, "Geçecek Arthur'cum, sonra sen de ben de rahat edeceğiz. Yarına hiçbir şeyin kalmayacak," dediğini de hatırlıyordu. Sonra yine uyumuş, uyanmış, sahibin ıslak bir pamuktan ağzının içine damlattığı suyu yalamış, yine uyumuş ve kim bilir kaç kedi günü sonra gerçekten kendine gelip ayağa kalkabilmişti. Kasıklarında kötü bir acı ama daha da önemlisi içinde çok kötü, çok huzursuz, çok soğuk bir boşluk, sanki midesine, yüreğine, beynine oturmuş kara, soğuk bir sıkıntı topu vardı. Nedenini anlamadan Nina'yı düşünmüş, Nina'nın yanında olmasını istemiş, sonra dehşetle Semih'le değil artık, ona çılgın gibi aşık olduğunu anlamıştı. Arthur içini çekti. Nina'nın mektubun içinde bulunduğu zarfı açmaya çalışan sahibinin kucağına atladı. "Biz kedilerin mektupları okumak için zarfları açmaya ihtiyacımız yok. İşte insanlara üstün olduğumuz bir nokta," diye düşündü. "Nina'lar yine bizi çağırıyorlar Arthur'cum," dedi sahibi. "Ama oralara kadar gidecek ne paramız ne de keyfimiz var." "Niye benim adıma konuşuyor ki? Keyfim ve isteğim var benim. İnsanlar neden kedilerin hep sahipleri gibi düşünmek zorunda olduklarını sanıyorlar?" Sahibine iyice kızdı. "Senin keyif aldığın ne var ki bugünlerde zaten? Bütün gün suratından bok akıyor. Bu deyişi senden öğrendim. Kederliyken kaba ve küfürbaz oluyorsun. Madem bu kadar koyuyor sana, kederleneceğin işleri yapma. Önceden düşün. Madem buralardan memnun değilsin, kendini yalnız ve yabancı hissediyorsun, neden geldin buralara? Madem eski karını sevgilini özlüyorsun, neden bıraktın onları? Madem eskiden yaptığın işleri yanlış buluyorsun, neden artık o işleri yapamadığını üzülüyorsun? Madem bu kadar memnun değilsin dünyadan ve kendinden, neden yaşamayı sürdürüyorsun?" Birden düşüncelerinde çok ileri gittiğini hissedip korktu. "Ona haksızlık ediyorum. Hiçbiri kendi suçu değildi belki de. Onu ezen, onu ve arkadaşlarını aşan bir ağırlık var. Hepsi eziliyorlar, çöküyorlar altında. Biz kedilerin anlayamayacağı bir şeyler." Nina'nın mektubu sanki düşüncelerine yanıt verircesine sürüyordu. "Türkiye'den kediden yeni bir mektup aldım Mırtav sonlarında. Halinden çok memnun, oraya alışmış. Hatta buralardan daha çok sevmiş. Hayatın orada belki daha zor ama daha doğal ve zevkli olduğunu anlatıyor. Bu arada onun sahiplerinin konuşmalarından anladığına göre bizimkiler de dönmeye hazırlanıyorlarmış. Bu konu beni düşündürmeye başladı. Giderlerse beni ne yapacaklar? Onlarla gidip yepyeni bir çevreye alışmak kadar burada kalmak da ürkütüyor beni. Biz kediler belirsizliği hiç sevmeyiz. Bizimkiler senin sahibinin dönmeyeceğini söylüyorlar. En azından böyle bir güvencem var. Dediklerine göre seninki bütün köprüleri atmış ya da bizimkilerin tabiriyle gemileri yakmış. Gemileri yaktığı için mi korkuyor acaba dönmekten? Memlekette onu bu yüzden mi arıyorlar acaba? Peki benimkiler neden kaçmışlar ülkelerinden? Şu insanlarla, hele bu sahiplerimle yaşamaya başladığımdan beri anlayamadığım konular ve yanıtsız kalan sorular büsbütün arttı. Biliyorsun ben bunlardan önce iki eve daha kedilik ettim. Oralarda konuşulanlarla bu evde dinlediğim, duyduğum konular arasında çok fark var. Dertler, kederler, sevinçler de farklı. Daha önce hanımlarım televizyonda acıklı Brezilya dizileri oynarken ya da kocaları kendilerini genç ve güzel kadınlarla aldattıklarında ağlarlardı. Bu hanımım da ağlıyor bazen. Son bir yıldır hele daha da sık ağlıyor. En çok da televizyonda haberleri seyrederken ya da arkadaşlarıyla yaptığı tartışmalardan sonra odasına çekildiği zaman. Dayanamıyorum artık bütün bu yıkıntıya. Bütün değerlerimizin, bütün hayatımızın, kimliklerimizin ayaklar altında çiğnenmesine ve asıl tam bir yenilgi havası içinde bu boyun eğisimize, suskunluğumuza, kendi kendimizi, kendi inançlarımızı inkar edişimize falan diyordu. Bey de üzgün. O ağlamıyor. Karısı ya da arkadaşlarıyla konuşurken sık sık insan hayatının anlamının ne olduğunu soruyor. Ne garip bir soru. İster insan isterse kedi hayatı olsun, hayatın anlamı hayatın kendinden başka nerede aranabilir ki? Geçenlerde bir mektubunda sen de yazıyordun ya, şu insanlar gerçekten de garip yaratıklar, hele de bizim sahiplerimiz gibi olanlar. Seninki hangi gemileri ne zaman neden yakmış bilmiyorum. Bizimkiler onu çok seviyorlar ama kızıyorlardı son zamanlarda. Dediklerine göre insan 45 yılını inkar etmeye kalkışırsa, bunca yılda edindiği tüm kimliğinden soyunursa çırılçıplak kalırmış. Gözümün önüne seninkini çırılçıplak getirdim ve çok güldüm. Tüyleri tıraş edilmiş, cas cavlak bir kedi gibi. Geçen gün geceden bir mektup aldım. O da kendi hanımında ve onun arkadaşlarında son zamanlarda bir gariplik, bir huzursuzluk olduğunu fark etmiş. Bana evde duyduğu konuşmalar ve özellikle de konuşmalarda çok geçen kimi insan hakları konusunda bir şeyler soruyor. Marx ve Lenin örneğin. Biraz araştırdım, eski bilgilerimi toparladım, bir şeyler buldum. Elimdeyince geceyle yazacağım. Ha, aklıma gelmişken, sen geceyi tanımıyor musun? Hep aynı çevrenin kedileriyiz bizler. Görüşemesek bile en azından mektuplaşabiliriz. Bugüne kadar geceden hiç söz etmedin. Oysa iyi arkadaş olabilirdiniz. Size çok yakın oturuyor. Yaşı da sana uygun, daha gencecik bir kız. Çok sevimli ve akıllı. Biraz uçarı ve serüvene düşkün ama bu onu daha da çekici kılıyor. Unutmadan sana onun adresini de vereyim. Arthur'un içi tüz etti. Nina'nın bir taktiği bu. Bana kendi eliyle genç bir sevgili bulup onu unutmamı istiyor. Adresi bir kez daha kokladı. Çok uzak değil, mektuplaşabilirler belki. Bir kedinin ne kadar çok dostu olsa o kadar iyi. Ama Nina yanılıyor. Ona karşı olan tutkum öylesine derin ki hiçbir gece karartamaz. Yaptığı kelime oyununu beğendi, keyifle miyavladı. Sahibinden yana baktı, onun kendi fotoğraflarından birinin arkasına şu satırları yazdığını okudu. Şimdilik şu fotoğraftaki yavruyla fazlaca meşgul olduğumdan kiraynaklar toplantınıza gelemeyeceğim. Sevgiler. Demek ki Nina ile görüşemeyeceğim. Belki bir daha hiç göremeyeceğim onu. Gece Arthur'u uyku tutmadı. Sahibi tabağına yemek doldurup gittiğine göre demek erken dönmeyecekti. Onun adına sevindi. Bu saatlerde evde olmadığımı anla ki ya aşka ya da arkadaşlarıyla yiyip içmeye gitmiştir. Eğlenmek için odanın orasını burasını karıştırmaya başladı. Kirli çorapları yatağın altından çıkarıp ağzıyla çekiştirip dişledi. Eski bir kuş tüyü yastığının küçük deliğine patisini sokup beyaz kuş tüylerini çevreye dağıttı. Yemek kabında kalan ciğerlerle topla oynar gibi oynadı. Mutfak köşesindeki rafın üstünde duran zeytinyağı şişesini devirdi. Hayır, canının sıkıntısı geçmek bilmiyor, bir türlü uyku tutmuyordu. Odanın bir duvarına yaslanmış, eskiciden alınma kurt yenikli, yazı masasının üstü, ekmek ve yer fıstığı kırıntıları, mide ve baş ağrısı hapları, fotoğraflar, renk renk kalemler, kağıt parçaları, mektuplar, karalanmış kağıtlar, ödenmemiş faturalarla doluydu. Arthur masanın üstüne sıçradı ve kağıtlara bir pati savurdu. Mektuplar, fotoğraflar her yana da yayıldı. Bir fotoğraf ilişti Arthur'un gözüne. Patisini üstüne koyup dikkatle baktı. Aydınlık yüzlü, genç bir kadın, kucağında tıpkı kendine benzeyen tekir bir kediyle Arthur'a gülümsüyordu. Fotoğrafı incelemeye başladı. Kedi alabildiğini iri, uzun tüylü, çok güzel ve sağlıklıydı. Birden bütün kedi duyarlılığı ve yalnızca kedilere özgü olağanüstü sezgiyle kedinin teka olduğunu anladı. Ona benzediğim için aldı beni demek. Bir pati daha atarak fotoğrafın arkasını çevirdi. Orada sahibinin el yazısıyla Teko ve annesinin son resmi yazılıydı. Bir de tarih vardı. 17 Ağustos 1980.